أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli, kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin terbiye ve tezkiye metotlarına devam ediyoruz. İnsanları nasıl Efendimiz eğitti, nasıl terbiye etti, nasıl onları kötü ahlaktan kurtararak onları güzel ahlakla, ahlak-ı hamide ile, ahlak-ı mahmude ile tezyin etti, güzelleştirdi, süsledi, onları olgun, kamil insanlar haline getirdi. Rahmet insanı haline getirdi onları. Cömert insanlar haline getirdi. İhsan ehli insanlar haline getirdi. Yani kalplerinde Allah sevgisi, insanlık sevgisi, şefkat, merhamet olan insanları haline nasıl getirdi? Hep bu konuları işliyoruz. Ve bunu yaparken Efendimizin ağırlık vermiş olduğu birinci nokta, kalplerdeki yanlış düşünceleri, inançları düzeltmek olduğunu söylüyor ve bunun örnekleri üzerinde duruyoruz. Şirkten uzaklaştırıyor Efendimiz Aleyhisselam ve şirkin her türlüsünden, hatta insanların farkında olmadığı gizli şirk unsurlarından bile Resul Efendimiz onları ikaz ediyor, uyarıyor ve onlardan kurtarmaya, o kalpleri temizlemeye çalışıyor. Gizli şirkin çok çeşitleri olabilir. İşte riyakarlık olan bir tanesi, işte konuştuğumuz sözlerdeki farkına varmadığımız ama şirki çağrıştıran ifadeler onların bir tanesi. Resul Efendimiz onları ikaz ediyor. Yanlış oldu diyor. Senin bu sözün diyor tevhide uygun değil. Senin bu sözün bizim İslam'ın getirdiği tevhid inancına, inanç anlayışına uygun değil diye Resul Efendimiz hep ikazlarda bulunuyor. Hep tasihlerde bulunuyor. Bu gizli şirkin çeşitlerinden bir tanesi gösterişe dayalı ibadet ve amellerdir. Allah muhafaza eylesin. Bu tür bir hastalık insan nefsinde olabilir. Normalde olmaması lazım. Çünkü Yüce Rabbimizin kudreti, Yüce Rabbimizin ilmi, Yüce Rabbimizin sıfatları o kadar belirgin ki, zahir ki, o kadar açık ki, aziyetini hisseden kul kendisini görmez, Cenab-ı Hakk'ın kudretini görür, onun azametini görür, onun büyüklüğünü görür ve ona kulluğunu arz eder. Gözü Rabbinden, Allah'tan başka bir şey görmediği için, kalbi Allah'ın azametinden, kudretinden başka bir şey düşünmediği için zaten kulluğunu böyle içinde başka bir gösteriş, şu görsün, bu görsün, şu bilsin, bu bilsin tarzında böyle basit, adi, değersiz bir düşünceye yer vermeksizin kulluğunu Rabbine arz eder. Arz eder. Ama iman olarak, duygu olarak bu seviyede olamayan kullar, insanlar bir taraftan zahiren kulluk yapar gibi gözükseler de iç dünyalarında, niyetlerinde böyle yamukluklar da olabilir. Bu da nefsin bir hastalığı ve nefsin bir gerçeği olduğu için bu konuda Resul Efendimiz Aleyhisselam hep uyarılarda bulunuyor. Ayet-i kerimeler uyarılarda bulunuyor. Buyuruyor ki işte onlar riya'l-ninnas, insanlara gösteriş yapmak için infak ediyorlar, harcıyorlar. Halbuki onlar Allah'a ve ahirete inanmıyorlar. Keşke bu infaklarını Allah ve Resulü Allah rızası için yapsalardı diye uyarı geliyor. yuraun ennase ve le yezkurunallahi illa qalila. Namaz kılıyorlar ama insanlara gösteriş yapıyorlar. Bak işte falan camiye geliyor, falan namaz kılıyor diye. Normalde diyor Allah'a iman etmiyor, Allah'ı zikretmiyor. Allah'ın rızası diye bir kastı yok. Dolayısıyla ayet-i kerimede de bu konuda ne yapıyor? Uyarıda bulunuyor. Hadis-i şeriflerde Efendimizler ise bu uyarıda bulunuyor. İbadetinizi insanlara duyurmak için, göstermek için yapmayınız. İbadetinizi Allah için yapınız. İnfakınız Allah için olsun. Namazınız Allah için olsun. Hayatınız Allah için olsun. Allah rızasını kastedin. Ne iyi Müslüman, ne iyi namaz kılıyor, ne iyi Kur'an-ı Kerim okuyor, ne iyi cömert, ne kadar cömert insan desinler şeyini kalbinizden çıkarın atın. Böyle bir şeyi dikkate almayın diye kazlar yapılıyor. Yapılıyor ama insanoğlu bunu ne yapıyor? Anlamıyla bu tür hastalıklardan kendisini kurtarıp da ibadetini Allah rızası için yapamayabiliyor. Böyle eksikliklerimiz olabiliyor. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kişinin kendisine bakanlar sebebiyle kıldığı namazı daha güzel bir şekilde eda etmesini gizli şirkin tezahürü olarak görmektedir. İbn-i Mace Zühd 21'de. Yani normalde kendi evinde kılarken, gizli namaz kılarken laletten kıldığı halde, rükûsundan secdesine dikkat etmediği halde, kıraatına dikkat etmediği halde, yani böyle biraz üstün körü, biraz çarçabuk, dikkatsiz kıldığı halde ama bir mescide gittiği zaman, insanları gördüğü zaman böyle kıyama, rükû sesi daha ağırlık veriyor. Aman ayıp da olmasın diyebilir veya nasıl namaz kıldığımı insana görsün diye düşünebilir. Bunun gizli şirkin tezahürü olarak Efendimiz değerlendirmiş. Yine şu hadis-i şerifte aynı konuya vurgu yapıldığını ve ikazda buyurulduğunu görüyoruz. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki, ümmetim hakkında en çok korktuğum şey Allah'a şirk koşmaktır. Bu sözümle onların aya, güneşe veya puta tapacaklarını kastetmiyorum. Artık benim ümmetim böyle çok açık olan, açık şirk olan böyle şeyleri bundan sonra inşallah yapmayacaktır. Aya, güneşe, puta tapmayacaklardır. Fakat beni korkutan şey Allah rızası dışındaki gayeler için yapılacak ameller ve gizli arzulardır. Gösteriş duygularıdır. İbn-i Mace Zühd 21. Amellerini gösteriş için yapanlar ahirette şirk koştukları ile baş başa bırakılacak ve herhangi bir fayda göremeyeceklerdir. Bir keresinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına şöyle buyurmuştu. Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. Sizin hakkınızda küçük şirkten korkuyorum. Küçük şirke düşmenizden endişe ediyorum. Sahabe-i kiram, ya Resulallah, küçük şirk nedir diye sordular. Efendimiz Aleyhisselam onlara şu cevabı verdi. Küçük şirk riyadır, gösteriştir. Ahiret gününde insanlara amellerin karşılığı verildiğinde Allah Teala buyurur ki, dünya hayatındayken kendileri görsün diye riya ve gösteriş yaptığınız kimselerin yanına gidin. Bakın onların yanında herhangi bir karşılık bulabilecek misiniz? Gidin karşılığınızı onların talep edin bakalım. Halbuki orada Maliki Yevmiddin, Cenab-ı Hak ahiret gününün, hesap ceza gününün tek maliki, tek sahibi, tek hükümranı, tek kralı, tek emir ve yetki sahibi sadece Allah olduğundan dolayı kimsenin yanında kimseye verebilecek ne bir nimet vardır, ne bir cennet vardır, ne de onu koruyabilecek bir güç kuvvet söz konusu değildir. Tabi burada büyük bir tehdit vardır ve uyarı vardır. Aman kendisinden bir fayda göremeyeceğiniz insanları, onların takdirini, onların teşekkürünü, onların tebrikini, onları dikkate almadan siz amellerinizi Allah için yapın. Çünkü sizin amellerin karşılığını verebilecek olan tek varlık Allah Celle Celaluhu Hazretleri'dir. Bizi buna yönlendirmektedir. Yine aynı konuyla ilgili Efendimiz'den bize nakledilen çok güzel beyanlar var, hadis-i şerifler var. Şimdi bu hadis-i şerif biraz uzunca hadis-i şerif, malum bildiğimiz hadis-i şerif ama üç tane Efendimiz Aleyhisselam örnek veriyor. Üçü de sosyal hayattan, içtimai hayattan çok önemli mevkilerde bulunan insanlardan örnekler veriyor. Büyük fedakarlıklar yapmışlar ama niyetlerini tahsis etmedikleri için de kıyamet günü Allah'ın huzurunda hüsrana uğramışlar, kaybetmişler. Dolayısıyla bunlar bize amellerimizi yaparken niyetimize, kalbimize, duygularımıza, düşüncelerimize, maksadımıza daha dikkat etmemizi sağlayan mesajlar taşımaktadır bu hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyorlar ki bu Müslim İmare 152 nolu hadis-i şeriftir. Sağlam bir kaynakta bulunmaktadır. Hem senin itibariyle hem de metin itibariyle alimlerimizin, muhaddislerimizin sahih buyurdukları bir hadis-i şeriftir. Çok da meşhurdur. Kıyamet günü hesabı ilk görülecek kişi şehit düşmüş bir kimsedir. Cenab-ı Hak onu çağıracak, huzura getirilecek. Yani kişi Allah yolunda savaşmış ve canını vermiş, şehit olmuş. Zahiren baktığımız zaman diyoruz ki bu kişi şehit. Dolayısıyla tabii ki şehitlik çok yüksek bir rütbe. İnşallah bütün şehitlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz ve şehit olarak ahirete gönderdiğimiz insanlar, Cenab-ı Hak inşallah hepsini şehit muamelesi yapar. Bunu canı gönülden arzu ederiz ve böyle dua ederiz, isteriz. Ama bizim şehit dememiz bir kişiyi şehit yapmaz Allah indinde. O zaman Allah indinde şehit kimdir? Allah indinde Cenab-ı Hakk'ın kendisine şehit muamelesi yaptığı kişidir. Bunu da biz bilemeyiz. Dolayısıyla hüsnü zan besleriz ama ahiretteki sonuç nasıl tecelli edecek, tahakkuk edecek onu hiç kimsenin bilmesi mümkün değil. Ama şeyi biliyoruz. Yani Bedir şehitlerin şehit olduğunu, Uhud şehitlerin şehit olduğunu, Efendimiz zamanında harplerde savaşıp da şehit olan ve Efendimizin bunlar şehit buyurdukları şehit olduğuna şüphemiz yok. Orada çünkü bilgi garanti. Resul Efendimizin verdiği haber, haberi sadık, muhbiri sadıktan haberi sadık bizim için bağlayıcıdır. Ama onun dışında, onun dışında bilemeyiz. Hatta bazen Efendimiz Aleyhisselam gazibelerde, savaşlarda birisi gidiyor, düşman saflarına atılıyor ve şehit de oluyor. Sahabe-i kiram mebruk diyorlar. Yani hayırlı olsun, şehadetin mübarek olsun, tebrik ederiz. Niye ki şehit oldun dedikleri halde Resul Efendimiz Aleyhisselam hayır. Siz ona şehit diyorsunuz ama o şehit olmadı. Şehit değildir. Niçin ya Resulallah? Çünkü o savaşırken bu ne büyük kahraman, ne kadar korkusuz, ne kadar cesur, ne kadar necidet sahibi, celadet sahibi desiller diye savaştı. Gönlünde Allah rızası yoktu. Dolayısıyla insanlar bunu söylediler ama o şehitlik mürtbesine eremedi dedikleri var Efendimizin. Yani bu istisnada olsa bunlar böyle niyeti Allah rızası olmadığından dolayı Efendimizin beyanıyla şehitlik makamını ihraz edemeyen, alamayan, şehit olamayan ve zarara uğrayan kişiler de olabiliyor. Şimdi buradaki verilen misallerde bu misalde bununla alakalı şehit düşmüş, huzura getiriliyor. Allah-u Teala ona verdiği nimetleri hatırlatıyor. Sana şunları verdim, şunları ve şunları. Peki sen ne yaptın? Şehit de bütün Allah'ın hatırlattığı bu nimetleri hatırlar. Ya Rabbi bunları verdin der ve bunları itiraf eder. Cenab-ı Hak da sorar. Peki bunlara karşı sen ne yaptın? O kimse, ya Rabbi ne yapacağım başka? Şehit düşünceye kadar senin uğrunda cihad ettiğim, savaştığım kılıç kalkan ve neticede ruhumu teslim ettim. Kafirler beni öldürdüler ve şehit oldum. Allah Teala şöyle buyurur. Yalan söylüyorsun. Bir de çok acı geliyor insana. Yani bize de dinleyen kardeşlerime de böyle bir insan şehit olmuş, o kadar fedakarlık yapmış. Orada Allah tarafından yalan söylüyorsun. Sen ne kahraman adam desinler diye savaştın. O da denildi, buyurur. Sonra emrolunur da o kişi yüzü cehenneme atılır. Bir de cehenneme giriyor. Yani Allah'tan şehitlik makamı, şehit rütbesi beklerken işte buna Kur'an-ı Kerim gurur diyor. Kıymeti dinleyenlerim. Yani gurur. Ve la yagurrannekum illa garur. Garur şeytanın ismi çok aldatan demek. Gurur da aldanmak demek. Mesela yevmut tegabun gabin. O da aldanma günü demek. Yani çok şey bekliyorsun ama o beklentilerini karşılayacak sende ihlas ameli salih olmadığı için kaybediyorsun. Allah korusun, onun için korkuyoruz. Yani amelimiz ne olursa olsun, ihlasımız ne olursa olsun, ne yaparsak yapalım, sonucun nasıl tecelli edeceği noktasında bizim gönlümüzde büyük korku var. Korku olmalı. Yani kurtuldum, garanti tarzında bir şey yok. Ne zamana kadar? Hesabımızı yüzümüzün akıyla verip Cenab-ı Hakk'ın rahmetine erinceye kadar. Bakın böyle şeyler söz konusu olabiliyor ve Efendimiz haber veriyor. Bize giren geliyor. Diyoruz ki adam o kadar uğraşmış, şehit olmuş. Allah ona efendim yalan söylüyorsun diye cehenneme atılıyor. Olur mu böyle şey diyoruz? E oluyor. Olacak. Yani imtihanın zorluğunu bize göstermiş oluyor ve yani Allah'ın emrettiği şekilde imanımızla, ihlasımızla ve bütün o tevhidin gerektiği şekilde kulluk yapmanın ehemmiyetini anlamış oluyoruz. Bu din bize göre değil, bizim kuruntumuza, zannımıza göre değil, Allah Resulü'nün emrettiği şekilde bu dinin ahkamı geçerlidir. O bizim arzumuza uysa da uymasa da, hoşumuza gitse de gitmese de biz kendimizi o ahkama, o buyruklara göre ayarlamak zorundayız. Ayarlarsak istifade ederiz. Ayarlamazsak kafamıza göre hareket ettiğimiz takdirde biz de kaybedenler oluruz. Dolayısıyla bu Efendimizin beyanlarını, haberlerini, açıklamalarını çok böyle bir tarafımız korkuyla, bir tarafımız ümitle hareket ederek bir kanadımız, korku kanadımız, bir kanadımız, ümit kanadımız bunları çırparak bunları dinlememiz lazım. O kulakla dinlememiz lazım. Ardından ilim öğrenmiş, öğretmiş, Kur'an okumuş, böyle okumuş, okutmuş bir kişi huzura getirilir. Birisi Allah yolunda şehit olma cihatla alakalı, diğeri ilimle alakalı. Allah Teala ona da verdiği nimetleri hatırlatır, o da itiraf eder, Cenab-ı Hak ona sorar. Peki bu nimetlere karşılık sen ne yaptın bakalım? O ise ilim öğrendim, öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum, okuttum. Ben bütün bu faaliyetlerimi, bütün ilmi faaliyetlerimi, Kur'an hizmetlerimi ya Rabbi hep senin için rızan için yaptım. Senin için yaptım. Cenab-ı Hak yalan söylüyorsun. Sen alim desinler diye ilim öğrendin. Ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi. Buyurur. Sonra emrolunur, o da yüzüstü cehenneme atılır. Ya ilim öğretmeyecek miyiz? Öğreteceğiz. Kur'an okumayacak mıyız? Okuyacağız. Peki Kur'an-ı Kerim güzel okumayacak mıyız? Okuyacağız. Allah razı olsun bizim kurlalarımız ne kadar güzel okuyorlar. Dinliyoruz. Hepsine teşekkür ediyoruz. Hepsine efendim bayıl mest oluyoruz. Veya imam efendiler mihrapta geçikleri zaman kıraati düzgünse, hafızı güzelse, okuyuşu güzelse, hurufatı mest oluyoruz. Bu böyle yapılmalıdır. Yapılırken niyetlerimiz Allah rızası olmalıdır. Yani niyetlerimizde ne güzel Kur'an-ı Kerim okuyor. Maşallah ne güzel çıkış yaptı, iniş yaptı, ne güzel makamı yaptı. Acaba bir yerden bir hatim teklifi, bir yerden bir mevlid teklifi, bir gelir tarzında böyle içimizde bir duygu taşıyacak olursak, tabii hiçbir kardeşimizi böyle bir duygula itham edemeyiz. Taşıyacak olursak, işte bu hadis-i şerifler bu tür duygularımızın yanlış olduğunu, bunları kalbimize atmamız gerektiğini ve buraya ihlası koymamız gerektiğini bize öğretmiş oluyor. Uyarıyor, ikaz ediyor, korkutuyor ve böyle bir sonuç da ortaya çıkabilir, Allah korusun diyerek gönlümüzün o yamuk yumuk duygularını, düşünceni, hislerini bertaraf edip temizlemeye gayret göstermemiz gerekiyor. Esas buradaki mesaj bu şekilde algılanmalıdır. Geçelim üçüncü şahsa. Ardından Allah'ın kendisine her çeşit mal ve imkan verdiği bir kişi. Cihad eden, ilimle meşgul olan, hafız, Kur'an ehli ve bir de ticaret erbabı bizzat. Bunlar bizim yaşadığımız hayatın gerçekten çok önemli alanları bunlar. Hem çok sevap kazanabileceğimiz, ibadet yapacağımız alanlar hem de aynı zamanda kayba uğrayabileceğimiz alanlardan örnekle seçilmiş oluyor. Cenab-ı Hak ona çok mal vermiş, zenginlik vermiş, imkan vermiş ve Cenab-ı Hak ona yine verdiği nimetleri hatırlatır. Sana şunlar şunlar vermedim mi der. Verdin ya Rabbi diye itirafta bulunur. Cenab-ı Hak da ona sorar. Peki ya sen bu nimetlere karşılık ne yaptın? O da der ki ya Rabbi ne yapacağım? Verilmesini istediğin, razı olduğun hiçbir şeyden, yerden esirgemedim. Zekatımı verdim, sadakamı verdim, infak ettim, hayratımı verdim. Bol bol infakta vurarak senin rızanı kazanmaya çalıştım. Cenab-ı Hak da ona der ki, sen de yalan söylüyorsun. Halbuki sen bütün yaptıklarını ne cömert adam desinler diye yaptın. Bu da senin için zaten söylendi, buyurur, emrolunur. O da yüz cehenneme atılır. Müslim İmari 152. Böyle. Cenab-ı Hak yani zahiren büyük amelleri yapmış gibi gözüküp de böyle kaybetme tehlikesinden bahsediyor, uyarıyor. İhlasımıza, niyetimize, kalbimize dikkat edici Resulü Efendimiz Aleyhisselam bizim daha çok kazanabilmemiz için, daha büyük başarı elde edebilmemiz için, daha büyük bir karla Rabbimizin huzuruna gidebilmemiz için öncesinden, erkenden, henüz fırsat kaçmamışken uyarılarını yapmış oluyor. Efendimiz bunlara haber vermezse, bunları bilmezsek ne yaparsan yap kardeşim, yeter ki sen bir şekilde canını ver, şehit olur gidersin. Niyetin ne olursa olsun, Kur'an okuduğun zaman, hafız olduğun zaman, ilim öğrettiğin zaman hiçbir şey olmaz, merak etme, Allah hepsini bol bol mükafatını verir. Mal, niyetin ne olursa olsun, yeter ki infak et, Allah kabul eder dese, bu gerçekliği bize haber vermese, biz de her türlü böyle yamuk yumuk niyetlerle bu işleri yapsak, nasıl olsa bir şey olmayacak, Allah bana mükafatını verecek desek, gitsek orada böyle bir hazin sonuçla karşılaşsak o zaman mahvoluruz. Dolayısıyla dinimizin, kitabımızın, peygamberimizin bu bilgileri bize aktarması, bu uyarıları şimdi bize yapması bizim için büyük bir rahmet. Ağrımıza gitse de, hoşumuza gitmese de, zorlansak da, kavrayıp anlamada biraz güçlük çeksek de bunların büyük bir rahmet olduğunu biraz düşününce anlamış oluruz. Kişiyi acı sonuca sürükleyen amil, Hak Teala'nın bilmesi ve razı olması ile iktifa edilmeyip, yapılan amellere başkalarının görmesi, beğenmesi, duyması veya alkışlaması gibi maksatların katılmasıdır. Bu durum kişiyi Allah'ın değil mahlukatın kulu ve kölesi yapar. Böyle olunca da kaliteli bir iman ve amel hayatı yaşamak mümkün olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İslami temele dayanmayan halk inançlarını da yine tasih cihetine gitmiştir. Efendimizin oğlu İbrahim'in vefatında güneş tutulması üzerine insanların sergilediği tavır buna misal olarak zikredilebilir. Halk güneşin İbrahim'in vefatından dolayı tutulduğunu düşünmüştü. Vefat ediyor. Efendimiz görüyor. Güneş tutuluyor. Denk gelecek ya. Diyorlar ki İbrahim'in ölümü o kadar ağır bir ölüm ki, o kadar büyük bir musibet ki, o kadar Allah'ın da efendim şey yaptığı bir olay oldu ki güneş bile tutuldu. Yani güneş bunun ölümünden, İbrahim'in ölümünden dolayı güneş tutuldu. İbrahim'in ölümü bu kadar büyük bir hadise oldu diyorlar. Böyle bağlantı kurmaya çalışıyorlar. Hatta bizde bile birisi vefat eder. Sonra yağmur yağar. Deriz ki bak ne güzel rahmete vesile oldu. Güneş doğar. Ya güneş doğdu. Hatta ortalık böyle bulutlu olur. Ya falan gibi böyle bağlantı kurmaya falan çalışırız. Böyle halk arasında böyle inançlarımız vardır. O zaman da varmış. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam diyebilirdi ya tabii İbrahim çok değerli bir benim evladım, yavrum, bir peygamber çocuğu, tabii güneş tutulması bundan dolayı diyebilirdi. Ya ses çıkarmayabilirdi Efendimiz. İnsanların bu zannı sanki doğruymuş gibi anlaşılabilirdi. Ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselam baktı ki işler ters gidiyor. İnsanlar yanlış bir düşünceye, inanca saplanıyorlar. Hemen onları topluyor. Vefat eden oğlu da olsa, onun gamı, üzüntüsü Efendimizin gönlünde olsa orada dini bir hakikati açıklamadan, bir yanlış düzeltmeden Efendimiz peşini bırakmıyor. Diyor ki, güneş ve ay Allah'ın varlık ve birliğini gösteren alametlerdendir. Allah'ın ayetleridir, Allah'ın varlığını gösteren çok büyük bunlar işaretlerdir, alametlerdir. Bunlar hiç kimsenin ne ölümünden ne de doğumunun dolayı tutulmaz. Ay ve güneş tutulması görünce Allah'a zikre koyulun ve namaz kılın. Böyle lüzumsuz şeyleri konuşmayın, lüzumsuz şeyleri düşünmeyin diyor Efendimiz Aleyhisselam. Hasılı Serveri Kainat Efendimiz fert ve toplumları tevhid inancından uzaklaştırabilecek her çeşit amelden müminleri sakındırmıştır. Hiç ihmal etmemiş, anında müdahale edip onu düzeltmiştir. Binaenaleyh bizlere düşen Fahri Kainat sallallahu aleyhi ve sellemin getirmiş olduğu tevhidi iyice kavramak, Allah'ı hakkıyla tanıyarak marifetullah'a ulaşmak, gizli veya açık şekilde ona herhangi bir şeye ortak koşmamaktır. Zira Hak Teala'ya şirk koşan kimse tevhid inancından uzaklaşmış ve Rabbi ile bağını koparmış olur. Allah Teala tevhid akidesinden sapmaktan biz müminleri muhafaza buyur diyor. Buna da duaya amin diyor ve siz diye dinleyenlerimi Yüce Rabbime emanet ediyorum.